Ayrım 2. 1. Aşka dair. Aşkın halleri. Sayfa 19. Eğer. Onu hatırladıkça başı göğe ermişçesine ya da asansör boşluğuna düşmüşçesine ürperiyorsa yüreğiniz, ömrü saatlere sıkışmış bir kelebek telaşıyla o hüzünden, bu neşeye konup kalkıyorsanız gün boyu nedensiz, ve her konduğunuzda diğerini iple çekiyorsanız bu hislerin, onunla iken pervaneleşen yelkovanlar, onsuz mıhlanıp kalıyorsa yerine bir akrep kadar hain, sınıfta, büroda, yolda, yatakta, içiniz içinize sığmıyor, ondan söz edilince yüzünüz sizden habersiz, mis kokulu bir ekmek dilimi gibi kızarıyor, mahcup somurtuyor veya muzip sırıtıyorsa, ve o, her durduğunuz yerde duruyor, her baktığınız yerden size bakıyor, siz keyiflendikçe gülüp, hüzünlendikçe ağlıyorsa, dünyanın en güzel yeri onun yaşadığı yer, en güzel kokusu bedenindeki ter, en dayanılmaz duygusu gözlerindeki kederse, hayat onunla güzel ve onsuz müptezelse, elmalar pembe, kiremitler pembe, gökyüzü, yeryüzü, onun yüzü pes pembe ise, kışlar ilkbaharsa, yazlar ilkbahar, güzler ilkbahar, her şiirde anlatılan oysa, her filmin kahramanı o, her roman ondan söz ediyor, her çiçek onu açıyorsa, bir anlık ayrılık bir ömür gibi geliyor ve gider gitmez özlem saç diplerinizden çekiştirip beyninizi acıtıyorsa, iştahınız kapanıyor, iştahınız açılıyor, iştahınız şaşırıyorsa, iştahınız hasret acısından bile karşı konulmaz bir tat buluyorsa, eliniz telefonda yaşıyor, işaret parmağınızla habire onu tuşluyor, dara düştüğünüzde kapıyı çalanın o olduğunu adınız gibi biliyorsanız, mütemadi bir sarhoşluk halinde her çalan telefona o diye atlıyor, vitrindeki her giysiyi ona yakıştırıyor, konuşan birini dinlerken keşke o anlatsa diye iç geçiriyorsanız, kokusu burnunuzdan, sureti gözünüzden, sesi kulağınızdan, teni aklınızdan silinmiyorsa bir türlü, özlemi sol memenizin altında tek nüsha bir yasak yayın gibi taşıyorsanız gün boyu, hem kimseler duymasın, hem cümle alem bilsin istiyorsanız, onsuz geceler ıssız, sokaklar öksüzse, ayrılık ölüme, muslat sehere denkse, gamze gamze tebessüm de onun içinse, alev alev öfke de, bunca tavır, onca sabır ve nihayetsiz kahır hep onun yüz suyu hürmetine. Uğruna ödenmeyecek bedel, gidilmeyecek yol, vazgeçilmeyecek konfor yoksa, dışarıda yer yerinden oynuyor ve içeride bu sizi zerrece ilgilendirmiyorsa, nedensiz küsüyor, sebepsiz affediyorsan ve bütün bu hallerinize siz bile akıl erdiremiyorsanız, kaybetme korkusu, kavuşma sevincinden ağır basıyorsa ve aşk, gurura baskın çıkıyorsa, bu yüzden her daim, gece yarısı kadim bir dost gibi kucaklayan tanıdık bir şarkı, bütün acı sözleri unutturmaya yetiyorsa, her gidişte ayaklarınız geri dön diye yalvarıyorsa ve siz kendinize rağmen dönüyorsanız, sınırsız, sabırsız, doyumsuz bir tutkuyla, o halde sevgililer günü sizin gününüz. Çok yaşayın ve de siz de görün. Sayfa 21. Yüzyılımızın son sevgililer günü. Sevgililer gününe hazırlanan şehrin caddelerini arşınladım akşam. Vitrinlerde kırmızı, tombul kalpler çarpıyordu heyecanla. Her çiçekçi bir cennet bahçesi. Kendine bahar yağmuru süsü vermiş bir sağanak, telaşlı yüzleri yalayarak neşeyle gezinti sulu sepken. Damla damla öpücükler bıraktı beyaz gonca güllerin taze yaprakları üzerine. Hiç sevgili olmamış bir çocuk, Yoksulluktan çatallaşmış sesine zoraki bir yalvarma tonu yamayarak somurtuk bir çifte, alı mora dönmüş bir karanfil satmaya çabalıyordu. Sevgilinin başı için. "Başı kopasıca," diye geçirdi içinden genç kadın, yanındaki Nemrut herifin kolunda sürüklenirken. Çiftleşirken başka çiftleri hayal ediyordu kaç zamandır. Şık bir zampara, ikişer parmağıyla lastiğinden gerdiği, ortası kalpli kırmızı donu, mahcup tezgahtar kıza doğru uzatarak sözde beden tutturmaya çalışıyordu. Bedenini hiç olmazsa bu sevgililer gününde bir eşle eşleştirebilme hasretiyle. "Kendinize mi alacaksınız?" sorusuna, "Hayır, sevgilim için," yanıtını verdi. İhanete uğramış güzel bir kadın, av malzemeleri satan bir dükkanda avcı bıçaklarını incelerken. Köşedeki ihtiyar, telleri pas tutmuş siyah şemsiyesinin altında, senede bir günü çalıyordu. Akortsuz kemanı, ağarmış saçları ve solmuş yanağıyla, "Yeter ki gel bana, senede bir gün." "Daha fazlası çekilmez zaten," diye söylendi. Ağzı sakallarının içinde kaybolmuş bir berduş. "Beklemek, kavuşmaktan güzel," diye ekledi. Kemancının önündeki kaseye bozuk para atarken. Kemancıyı dinlerken avucundaki fotoğrafı sımsıkı göğsüne bastıran mahzun bakışlı genç kız korktu bu tespitten. "Vuslat, aşkı öldürür mü?" sorusu saplandı yüreğine. Fotoğrafı biraz daha sıktı. Mağazada alışverişte gördüğü kadına vurulan orta yaşlı bankacı, soyunma odasındaki boy aynasında vücudunu süzdü uzun uzun. Tanıdık gelen, lakin çok değişmiş bir eski dosta bakar gibi. Hayran olduğu kadın da aynı anda yan kabinde utanıyordu bedeninden. Aynadaki akisleri sırt sırtaydı. Korsellerini takıp elbiselerini giydiler ve perdelerini açıp gülümsediler birbirlerine. Aşk yapmaktan çok aşk filmi yapmış bir yönetmen, sanat galerisindeki Sevgililer Günü konulu bir söyleşide, "Yaşamak zevk almaktır. Aşkınızı söylemekten çekinmeyin," diye bağırdı. Ön sırada gözünü alamadığı kızı yeterince cesaretlendirdiğini umarak. Televizyondaki televaiz, cimadan maksadın sadece zürriyet olmak icap ettiğini vaaz ediyordu o sıralarda. Kentin arka sokaklarında bir cumbanın perdeleri ardına gizlenen genç kız, gazetede önce ilk sayfadaki Sevgililer Günü duyurularını, sonra üçüncü sayfadaki namus cinayeti haberlerini okudu. Bunaldıkça sokağa bakıp, beyaz kamyonetli tüpçüsünü kolladı. Kendisini alıp götüreceği günün hayalini kurarak, muhtemelen bir kıskançlık krizinden korkarak. Tüpçü, bir Natasha'nın kollarında ilk korunma dersini almakla meşguldü. Sağanak, ıslak ellerini sokaklardan çekerken, hüzünlü bir hilal boynunu uzattı kara bulutların arasından. Gece nemli bir şal gibi örttü kentin üstünü. Kocaman gözleri olan bir kadın pencereden bakıp sevgiyi arandı. Restorandaki permalı kız, "Bu evlendikten sonraki ilk sevgililer günümüz olacak," dedi genç kocasına. Müjde verir gibi değil, soru sorar gibi. Cevap alamayınca, "Sevgilim, bana bakarken başka bir şey düşünüyor gibisin," diye diklendi. Bunu söylerken başka bir şey düşünerek. Üniversite öğrencisi genç, bilgisayar başında sanal bir sohbetin her satırına ayrı yalanlar döşeyerek nefret ettiği bir sınıf arkadaşına ilanı aşk ediyordu. Hattın öbür ucundakinin o olduğunu bilmeden. "Modern bir körebi oyunu oynar gibiyiz değil mi?" diye yazdı ekrana. Az sonra yanıt geldi. "Ne olur hiç açılmasın gözümüzdeki bağ." Ertesi sabah sınıfta yan yana oturacaklardı. Kanına şeytan girmiş bir kadın, arabasına aldığı iri göğüslü fahişeyi yolda mıncıklarken anladı gerçeği. "Ne yapayım, kestirmeye vakit olmadı," deyip küfretti arabadan tekme tokat kovulan travesti. Kadın, "Doğru dürüst sevgili bulmak ne kadar zorlaştı," diye öfkelendi dünyanın haline. Bardan çıkan genç kız, kemerine astığı teybinin kulaklığından yayılan Ergen Ruhu adlı parçayı içine çeke çeke bir süre yürüdü. Sonra bir kuytu duvara yaslanıp teybin sesini sonuna kadar açtı. "Sevgililer günümüz kutlu olsun" diye fısıldayarak damardan altın vuruş yaptı bedenine. Yanda üç film birden gösteren sinema, Sevgililer Günü şerefine Pamela Anderson'ın internetin seks sayfalarından bedava kaydedilmiş son pornosunu gösteriyordu. Yaşlı kemancı tezgahı toplayıp evine dönerken nöbetçi eczanelerden birine girip Viagra sordu. "Bu aşka canımı adayacağım" diye mırıldanarak çıktı dışarı. Kötürüm kocasına para götürebilmek için pavyon kapısında sevgililere gül satan kadına bir peri göründü sabaha karşı. "Dile benden ne dilersen" dedi. "Ne olur biraz yardımcı olun, çok ihtiyacım var" diye sayıkladı kadın. "İki numara" diye bağırırken kendi sesine uyandı. Gün çoktan ağarmış, kentte yüzyılın son sevgililer günü başlamıştı. Yüzyıl sonuna özgü sevdalar ve sevdalılarla. Sayfa 24. Platonik aşk, gerçek aşk. Platonik aşk, divan şiirinin konusudur. Ortada somut, etli butlu, adlı adınca bir sevgili yoktur. Şair, birine sevdalanmıştır. Okursunuz ama bu kadın mı, erkek mi, tanrı mı, şıh mı bilemezsiniz. İlahidir, mistiktir, fantastiktir. Hayatta karşılığı olmadığı, yazarının zihninde yaşadığı intibasını verir. Sevdadan çok duaya benzetilebilir. Mesela Nedim, süslü püslü sözcükleri nakkaş gibi işleye işleye boşluğa bir efsun bırakır. Haddeden geçmiş nezaket yağlı bal olmuş sana, mey süzülmüş şişeden ruhsarı ağl olmuş sana. İmbikten süzülen şarabın, yarın yanağında kızardığını anlarsınız ama o kadardır işte. Çünkü sevgi düşte olduğu sürece güzel sayılır. Öbürü bayağılıktır. Halk edebiyatına gelince, divanın hayali sevgili motifi bazı halk aşıklarına sirayet etmişse de genel olarak halk edebiyatında kadın öyle mey meclislerinde filan değil, çadırda, dağ yolunda, pınar başında bütün doğallığıyla çıkar karşımıza. Kanlı canlı, etli butlu, adlı sanlıdır. Elinde aşk şarabı değil, süt küleği, su tası, düğün kınası vardır. Karacaoğlan'ın diliyle söylersek, atlas tumanları ak topuk üstüne dökülmüştür. Bellerine ibrişim kuşak bağlar, boydan boya ak sevaylar giyinirler. İş içinde ağ memeleri domur domur terlemiştir. Ve daha da önemlisi bu sevgili, aseksüel, farazi bir yaratık değil, sevdaya karşılık veren, erkeğine cinsel istek duyan sağlıklı bir kadındır. Nedim'in aşkını dinledik. Bir de çağdaşı sayabileceğimiz Karacaoğlan'a kulak verelim. "Sabahtan uğradım ben bir güzele. Ağlatmadı güzel, güldürdü beni. Ben güzelden de böyle vefa ummazdım. Ağ göğsü üstüne kondurdu beni. Tomurcuk memesin verdi ağzıma. Yorgunsun sevdiğim, em dedi bana. Yönümü dönderdim inip gitmeye, sarıldı boynuma, indirdi beni." Peki neden böyle? Karacaoğlan'ı ve şiirini inceleyen İlhan Başgöz, parantez aç, Karacaoğlan, Cumhuriyet, 1999, parantez kapa, bunun gerekçesini Türkmen konar göçerlerin şehirdeki, kasabadaki cinsel tabulardan azade yaşam tarzında bulur. Çadırdaki Türkmen kadını, dört duvar arasında erkekten ayrı yaşayan şehirli hemcinslerine göre çok daha rahattır. Bütün gün çadır dışında işinde gücündedir. O yüzden İslam mistizmi kaynaklı bir soyutlamaya gelmez. Hayata olduğu gibi şiire de kanlı canlı, gerçek haliyle girer. İşte o yüzden Karacaoğlan, "Ay doğup da şafak atmada sandım, meğer yarın düğmeleri çözülmüş" diyerek divan şiiriyle dalga geçer. Fecrin, onun dünyasında daha somut ve dünyevi bir anlamı vardır. Sevgili üzerinden Allah'a ilanı aşk etmez. Tersine, öpülmemiş kızların kabul olmaz orucu diyerek aşka mani olan bir inanç sistemine posta koyar. Türkmen çadırıyla Osmanlı sarayının, halk ozanlarıyla İslam kurallarının, dini yasaklarla seküler ihtirasların, huri hayaliyle dünyevi hakikatin harmanlanmasından ortaya çıkmış bir kültürel sentezis biz. Ortaya karışıktır sevgimiz. Sayfa 27. Aşkı görebilmek. İnanılmaz bir sahneydi okuduğum. Görmeyenler arası futbol müsabakası. Görmeyen bir forvet, görmeyen bir kaleciye penaltı atacak. İyi de kaleyi nasıl görecek? İşte Halis Kuralay, Ayşe Arman'a buna buldukları çözümü anlatıyordu. Kale direği niyetine görmeyen iki insan koyuyorlarmış. Penaltıyı çeken bağırıyormuş. Sağ kale direği. Karşıdan ses geliyor. Buradayım. Sol kale direği. Ben de buradayım. Kaleci. Burada. Şut. Selis Yayınlarından çıkan Hayata Dokunmak kitabında görme engellilerin sorunlarını yazan Boğaziçi Psikoloji mezunu İngilizce öğretmeni Halis Kuralay, o söyleşisinde görenleri kastederek siz diyordu. Boğaz Köprüsü'nden geçerken köprünün üzerinde olduğunuzu titreşimlerinden fark etmeyi düşünmezsiniz değil mi? Ya da otobüs birazdan sola meyil yapıp duracak. İki durak sonra da ben ineceğim demezsiniz. Titreşimlerden, meyillerden size ne? Hayata bir başka gözle bakmamı sağlayan bir söyleşiydi. Zil sesi duysak telefona bak diyorduk. Oysa telefona koşan cihaza gözünü dikip bakmıyordu değil mi? Rüya da öyleydi. Rüya gördün mü diye soruyorduk. Peki görmeyenler rüyayı da görmüyor muydu? Kuralay rüyasında yumuşak bir yastığı hissediyordu. Arkadan esen rüzgarı, ortalıkta dolaşan kedinin sesini, kağıtların hışırtısını. Görüntü yoktu yani. Sadece sesler ve hisler. Bugün caddelerde daha çok görme engelliye rastlıyoruz. Bunun nedeni sayılarının artması değil, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenen ve dışarı çıkan görmezlerin çoğalması. Kuralay'ın bir cümlesi çarptı beni. Görenler bana görmediğimi söylemese ben görmediğimi bilmiyordum ki. Bu cümleyi söyleyen adam söyleşide öyle bir sevda tarifi yapıyor ki insan bunu görebilen biri söylemese ben aşkı görmediğimi hiç bilemeyecektim diyor. Gören bir eşi var Kuralay'ın. Görür görmez aşık olmamış tabii. Onun nesini beğendiğini anlatırken konuşması, ses tonu ama asıl bana olan ilgisi ve paylaşmak, aynı şeyleri hissetmek, ortak hedeflere ilerlemek önemliydi diyor. Karınız güzel mi sorusuna yanıtı bir yaşam dersi. Kendisi değilim diyor. Bence güzel. İşte görebilene güzellik bu. Yüzde değil, bizde.